Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Murat, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsın, ne var ne yok?
Teşekkür ediyorum. Çalışmacalar, sende ne var ne yok, nasılsın?
Ben de iyiyim, çok iyi. Yani maşallah diyorum. Bugün aşı randevumu da aldım, mutluyum.
Hayırlı olsun.
Bakalım, senden ne haber aşı durumu?
Aşıyı ben de perşembeye randevu aldım. Perşembe günü aşıyı yaptıracağız. Çip taktıracağım kendime. Öyle diyorlar.
Aynen, ben de perşembe ve ben yazdım doktora. Doktor öneriniz var mı? Doktora bir diyeceğiniz var mı diye. İçine şöyle hani karışık various.mp3 vardır ya, WinApp zamandan, bilir misin?
Evet, karışık bir şeyler gitti.
Evet, öyle bir şeyler yaparsan iyi olur dedim. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Bugün Murat Gür bizlerle Zirve Yazılım'dan. Bugün Zirve Yazılım'ın teknolojisini, neler yaptığını konuşacağız ve oradaki cloud'a geçiş süreçlerini Murat'tan dinleyeceğiz. Ama abi, önce sen biraz kendinden bahseder misin?
Tabii ki. Murat Gür, şu anda Zirve Yazılım'da yazılım müdürü olarak çalışıyorum. 2006, 15 yıl olmuş. 15 yıldır da mezuniyetimden beri çeşitli alanlarda teknoloji noktasında çalıştım. Kendi şirketim vardı. Uzun yıllar kendi şirketimde çalıştım. Kamu sektöründe çalıştım. Ankara'dayım. Özel sektörde çalıştım. 2 yıldır da şu anda Zirve Yazılım'dayım. Böyle .NET tabanlı teknolojiler üzerine, sadece development ve ürüne dair her şeye müdahil olmaya çalışıyorum şeklinde ilerliyor.
Süper. Bayağı senin için özet oldu. Şeyi soracağım. Belki bilmeyenler vardır ama gerçi Zirve çok eski bir muhasebe yazılımı aslında sektörde. Ama ben açık konuşayım. Ben de bu sektörde olmadan önce bilmiyordum yani. Bundan 2-2,5 sene önceye kadar. Biraz bahseder misin? Zirve nedir? Ne yapar?
Ya tabii bu spesifik bir alan. Normal sıradan bir vatandaşın çarpabileceği bir yer değil. Zirve Yazılım olarak biz müşavirler için, ben öyle tanımlıyorum. Tabii ki çok şeyi vardır ama müşavirler için hayatlarını kolaylaştıracak yazılımı yapıyoruz. Müşavir yazılımı yapıyoruz. Yani bir ticari işletme olarak sizin yaptığınız faaliyetlerin, işte faturalarınız vesaireleriniz, şunlarınız bunlarınız, devletle olan bir bağı var. Bu bağı da yöneten müşavirleriniz var. Bu müşavirlerin kullanmış oldukları yazılımları gerçekleştiriyoruz. Masaüstü veya cloud tabanlı. Sadece müşavir de değil, işin ticari boyutundaki müşterilerimiz de var. Yani küçük işletmeler, orta ölçekli işletmeler fark etmez. Bunları ticari yazılımlar, e-dönüşüm ürünleri gibi ürünleri de sağlıyoruz.
Zirve'nin zaten bayağı bir ürünü var aslında ama hani merkezi olarak aklımıza hemen böyle Zirve'nin masaüstü muhasebe yazılımı galiba zaten İlk oradan ve en main'de oturan o aslında,
tabii,
değil mi?
Tabii tabii, yaklaşık 20 yıldır bu sektörün içerisinde ve müşavirler tarafından da çok ciddi derecede sevilen bir uygulama. Kendi dinamikleri, getirdikleri kolaylıklar gerçekten üst seviyede ve ana ürün denebilir yani masaüstü uygulaması için.
Şimdi biz biraz ama yönümüzü cloud'a doğru, SaaS'a doğru çevirelim ve hani oradan şey yapalım. Sen de oranın zaten yazılım müdürü, takım lideriz. Evet, yazılım müdürüsün. Biraz oradan bahseder misin? O dedi yani, Nova'ydı değil mi adı?
Evet,
galiba.
Nova.
O ne yapıyor?
Şu anda aslında ulaştığımız alanlardan bir tanesi. Zirve'de 2 birimimiz var. Bir masaüstü, bir de Cloud Solutions olarak geçiyor. Bu departmandaki ürünlerden bir tanesi Nova. Nova ürünü müşavirlerin masaüstüne ihtiyaç duymadan web tabanlı kullanabilecekleri bir müşavirlik yazılımı. Yani beyannamelerini gönderebilecekleri, işte hesaplarını, muavinlerini, mizanlarını girebilecekleri, bir şirketin sağlığını kontrol edebilecekleri, devletle olan o ilişkini yönetebilecekleri bir uygulama web tabanlı olarak çalışıyor. 2 ekip olarak da onu geliştiriyoruz şu anda. Hayata geçmiş bir uygulama. Fakat bu alanda yazılım yapanlar da bilir, sürekli olarak işte bazı regülasyonların gelmesi, kanunların değişmesi sistemi üzerinde sürekli çalışma ihtiyacı gerektiriyor. Yaptım, koydum ve böyle duran bir şey, işte ben bu feature'ı koysam mı koymasam mı diyebiliyorsunuz. Devlet bir anda bir şey yayınlayabiliyor ve onu acilen geliştirmeniz lazım. Böyle 3-5 gün sonra vereyim deme gibi bir şansınız da yok. Özetle web tabanlı bir müşavirlik yazılımı Nova hayata geçmiş durumda. Bu tabii cloud çözümünde uğraştığımız işlerden bir tanesi.
Özellikle bu şeyden sonra, yani GIP olayı girdikten sonra ve belli bir şeyin, yani e-fatura çok yaygınlaştıktan sonra ve zorunlu hale geldikten sonra belli mükellefler için, gerçekten bu şey olayı da bayağı hızlandı. Özellikle bu sene biz de paraşütte de görüyoruz. Regülasyonlar çok fazla olmaya başladı ama sahasının en güzel yanı o. Yani yapıp bir kere de yapıp bütün herkes görebiliyor. Çünkü bir uygulama var. Ama masa üstünde olduğu zaman biraz daha zorlayıcı oluyor, değil mi?
Yani masa üstünde yaptığınız bir güncellemeyi dağıtmak da zor. Siz orada güncellemeyi vermiş olsanız bile kullanıcı onu almamış olabilir. O güncellemeyi almadan gününü yaşamış olabilir. Bu da yanında başka sorunlar getiriyor. Ama cloud'da o son nokta daha rahat. Yaptığınız işler eğer tamamsa okey diyorsanız, verdiğiniz anda bir anda kullanıcılarınızın hepsini birden etkileyebiliyor. Hepsi ya az önce sorun vardı diyor. 5 dakika sonra. Sonra sorun yok, tamam çözülmüş diyebiliyor. Böyle bir rahatlığı var. Cloud'da çalışmanın böyle bir avantajı var tabii ki.
Şimdi bu soracağım soru biraz çok yani geniş. Hatta yani böyle bana saatlerce anlatabilirsin biliyorum. Ama yani neden şimdi 20 yıllık bir yazılım ve hani bu SaaS bugün gelmedi? Neden hani zirve yazılım onu böyle daha yeni yeni, 2 sene işte sen ikisi, belki senden öncesi de vardır bilmiyorum ama neden şimdi olduğuna dair bir şeyler söyleyebilir misin?
Ya şöyle, bu vizyonun aslında 5-6 yıllık bir geçmişi var. Yani 2 yıldır sıfırdan yaptığımız bir uygulama değil bu. Benden önce de var olan bir uygulama. Bir 5-6 yıllık bir geçmişi söz konusu. Burada farklı şeyler var. Belki bunlardan bir tanesi şirketin daha ziyadesiyle masaüstü tabanlı bir ekibe sahip olması. O yönünde bilgisinin olması. Orada know-how'un olması. İki, kullanıcıların masaüstü dinamiklerine gerçekten çok bağlı olması. Bu da çok önemli bir kriter. Belki o zamanlarda hani bundan bir 10 yıl önce neden yoktu dendiğimizde, hani cloud sistemler, bu sistemleri bu kadar güvenilir miydi? Sonuçta verileriniz internette hepimizin duyduğu endişelerden, ki müşavirlerimiz vesairelerimiz, işte müşterilerimiz de bu endişeleri duyabiliyordu. Belki o zamanlar şartlar buna müsait değildi. Bunun yanında kendinizle mücadele etmeniz gerekiyor. Karşınızda gerçekten çok iş gören bir masaüstü yazılım var. Bunu da yıkmak çok zor. Ya bir de insanların belki ihtiyaç hissetmemesinden, ama kimse diyebilir miydi ki pandemi diye bir şey gelecek ve bundan sonra faturalarınızı alırken korona olma riskiniz var. Bu pandemi süreciyle beraber işte biraz daha bunun önemi, temassız muhasebe gibi konuların veya işte online ortamlarda her yerden çalışabilme gibi durumların da gelmesiyle biraz daha artmış olabilir. Müşavirlerin alışkanlıkları da tabii değişiyor. Yani kendi ofisinde çalışırken artık daha işte mükellefin yanına gitmesi gerekebiliyor veya farklı alanlardan çalışmak isteyebiliyor. Remote dünya sadece bizim dünyamızda yok. Herkes bu şekilde çalışmak isteyebiliyor. Bunların hepsini son birkaç yılda üst üste koyduğun zaman online ortamda bir muhasebe yazılımı, bir müşavirlik uygulaması kıymeti, değeri tabii çok daha fazla artıyor.
Peki o zaman şimdi biraz hani aslında böyle biraz da ısındık. Hani ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Hani şimdi biraz istersen teknoloji konuşalım. Daha çok hangi teknolojileri ve ne şekilde kullanıyorsunuz?
Yani burada biz Nova üzerinde .NET Core'la çalışıyoruz. Ön yüzümüzde de AngularJS var. Veri tabanı olarak da PostgreSQL tercih edilmiş. Onun üzerinde ilerliyoruz. Böyle baktığımız zaman ana tech stack'imiz böyle aslında. Ama bunun yanında tabii ek kullandığımız uygulamalar, farklı şeyler de var. Loglama için Greylog gibi yapılar kullanabiliyoruz. Veya işte hata yönetimi için Bugsnag gibi yapılar kullanabiliyoruz. Bütün kod süreçlerimiz bu Atlassian'ın ürünlerinin üzerinde. Jira, Bitbucket, Bamboo gibi ürünlerin üzerinde çalışıyor. İşte source code için Bitbucket tercih ediyoruz. Bu Continuous Integration Development olayları için de Bamboo'yu tercih ediyoruz. Baktığımız zaman böyle bir sürü kullandığımız şey var, uygulama var ama ana noktamız .NET Core aslında. Backend'imiz .NET Core ve frontend'imiz de bir single page application zaten. AngularJS üzerine çalışıyor.
Ki burada şey, single page application Angular duruyor. Bir API, bir, tabii. REST API veriyorsunuz siz oraya sadece.
Tabii. Yani sisteme girdiğiniz zaman bütün application aslında sizin pencerenizde yaşıyor durumda ve bütün istekler bir backend'deki sunucuya gelip gidiyor. Ve burada da işte bir güvenlik mekanizmamız var. Arada kullanmış olduğumuz Microsoft'un Identity Management'ını kullanıyoruz. Buradaki oluşturduğumuz token'la da aradaki güvenliği sağlıyoruz. Tabii birkaç tane daha katman var belki ama genel gidişatı çalışma şekli böyle. AngularJS'de kendi makinesindesiniz. Single Page Application ve arka tarafta backend var birçok işin için halleder.
Şimdi bu hani sonuçta siz Nova hani bu muhasebenin aslında bir nevi sahasa taşınmış hali. Türkiye'de bunun çok fazla örneği yok zaten. Dünyada
da oldukça galiba, da zor.
Dünyada da evet bir de zor bir yer yani çünkü şey paraşütten de çok iyi biliyoruz ki o muhasebe domainindeki formlar ve onların birbirlerine bağımlılıkları ya single page application yapmaksak ya server side rendering bir uygulama gerçekten çok böyle yorar. Hele böyle jQuery ile falan yazıldığını hiç düşünemiyorum bile yani. Bunun dışında şeyi merak ediyorum. Şimdi kullandığınız birkaç veri tabanı vardır muhtemelen diye düşünüyorum ama hani sen beni düzelt lütfen. Öbür uygulamalarla beraber böyle ana bir yer mi var yoksa siz ya hayır biz kendi veri tabanımız olan böyle bir çok zirvenin sağında köşede duran küçük bir mikro servis olarak yaşıyoruz mu? Nasıl oradaki
ya arkadaki biz tamamıyla ayrı çalışıyoruz burada. Zirvenin diğer ürünleriyle doğru entegre olduğumuz noktalar var. Yani Parachute'de de geçen günlerde yapmış olduğumuz bir entegrasyon var. Entegrasyon ayrı bir konu ama çalışma düzeni olarak sunucu yapısından içerideki çalışma mekanizmalarına kadar tamamen ayrı bir noktada duruyor. Çünkü kendi dinamikleri bambaşka. Veri tabanı sunucuları bambaşka, isterleri bambaşka. Diğer uygulamalarımızda veya diğer çalıştığımız noktalarda pek bir şey de yok. Bir de bunu zaten güvenlik vesaire durumuna bakınca kendi başına da tutmamız gerekiyor. Yani ortak bir şeylerin yer aldığı bir yerde veya başka application'ların olduğu, başka veri tabanlarının olduğu bir yerde sağlık böyle saklamayı ya da barındırmayı da çok sağlıklı bulmuyoruz. Kendi başına, kendi güvenlik mekanizması olan, kendi sunucuları olan apayrı, kenarda duran bir application. Ama dediğim gibi tabii şeyleri var. Diğer uygulamalarla, paraşüt uygulamalarla entegrasyonu da var. Onları ayrıca yürütüyoruz tabii.
Peki şimdi bu arada bir yapıda ne kadar developer çalışıyor bütün Nova projesinde?
Şu anda biz iki ekip olarak çalışıyoruz. Burada iki sene önce başladığımızda benle beraber 7 kişiydik. Şu anda yani 7 kişi ve 7 developer diyelim teknik insan, 2 tane de bu konuda alan uzmanı olarak analist olan bulunan arkadaşımız vardı. Şu anda 2 ekibiz, bir pozisyonumuzu hala dolduramadık ama doldurduğumuzu varsayarsak 5'er kişilik 5 teknik developer'dan oluşan birer tane takım liderleriyle beraber 2 ekip var. Bunların yanı sıra her ekibin içerisinde 2 tane test uzmanımız var. Fonksiyonel testleri, otomatik testleri gerçekleştiren, o süreçte ilerleyen. Ayrıyeten ürün yönetim ekibimiz var. Benle beraber de bakınca neredeyse 20 kişiye yakınız.
Bu ciddi bir büyüme yani nereden baksan 7 kişiden 20 kişiye çıkmış. Yani %100 olsa 14 olur, 200 olsa zaten hani 21 olur baktığında. Şeyi merak ettim burada yani burada da söyleyebilirsin bu arada hiçbir bunda bir sakınca yok. Nasıl büyüttünüz? Orası da önemli yani ne kadar nasıl insan istihdam ettiniz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Sonda soracağım soruyu şimdi sordum kodası
gelmişken. Tabii olur. Yani bu biraz sürecin kendisini de özetliyor aslında bunun cevabının içerisinde. Kolay bir süreç değil. Yani biz işte 7 kişiyiz de 20 kişi olalım işte 15 kişi şu ürünleri şu adamları getirelim demek de olmuyor bu iş. Biz bunu süreci biraz zamanı da yaydık ve makul de oldu. Yani süreç kendiliğinden de doğdu. Sindire sindire oldu. Şimdi 7 kişiyle aktif development olmazsan, beni saymazsanız 6 kişiyle bir şeyleri yapıyorsunuz ama işin bir bacağında eksiğiniz var. Nedir? Ürün yönetiminiz tam anlamıyla yok. Teknik insanlar olarak biz şunu diyemiyoruz. Yani bunu şöyle olursa da böyle koyayım ya da şu tuşu şuraya koyayım da böyle olsun diyebilme ihtimalimiz yok. Bunu ilk 6 ayın içerisinde bolca yaşadık bu sıkıntıyı. Yani baktık ki böyle yürümüyor. Tamam bize bir şeyler yap deniyor ama yapıyoruz olmuyor. Bu işin ehline ihtiyaç var. Ürün yönetim ekibimiz orada kurulmaya başladı. Ürün bakış açısı, ürünü yönetmek, onu ele almak bambaşka bir uzmanlık alanı gerektiren bir konu. SaaS uygulamasıyız. Bir UX designer'a, UI designer'a ihtiyacımız var. Ki bir ara bizimle çalışan bir arkadaşımız vardı. Sonra farklı kariyer petlerini tercih etti farklı yerleri. Dedik bu pozisyonu tekrar doldurmamız lazım. Çünkü ben geçmiş tecrübemde şöyle bir şey var. Bir yazılımcı arkadaş böyle işte hata var bu ekranda ben kaydediyorum. Olmuyor diyor müşteri. Ya nedir çalışıyor bizde falan Allah Allah SaaS application. Ya Arkadaş mesela kaydet tuşunu kırmızı yapmış. Diğer tuşunu gri yapmış. Kullanıcı tabii kırmızıya yani kaydet diye bakmıyor. Yani direkt griye basıp geçiyor. Kaydetmiyor bu diye böyle bir geçmiş, böyle bunun gibi bir sürü tecrübem var ama bir UI UX designer'ın kesinlikle içeride olup o bakış açısıyla yaklaşması lazım. Bir de kullanılabilirlik çok önemli. Müşavirler açısından böyle bir application'a hızlı veri girebiliyor olmanız lazım. Aynı anda böyle durup binlerce faturayı böyle takır takır sadece numpad'le işleyen müşavirler var. Gelen verinin yoğunluğuna da düşünürseniz bunu alana katmamız lazım diye düşündük. Zaten bir analistimiz vardı. Yani yıllardır zirvede de çalışan ve gerçekten konusunda oldukça uzman bir arkadaş. Yazılımı biliyor olabilirsiniz ama muhasebe terimleri bambaşka şeyler. Birinin size bunu anlatabiliyor olması lazım. Açık okuyabileceğiniz bir şey de ya da hayal gücünüzü kullanabileceğiniz bir şey değil. Beyannameyi gönderirken bence şöyle gitsin diyemezsiniz. Analist arkadaşımız var ama bunun yanı sıra bir kadro daha oraya ihtiyacımız oldu. Şundan dolayı o da alan uzmanı bu arada. Bir yani bir müşavir aslına bakarsanız gerçek işi. Ya biz bu işleri yapıyoruz ama yaptığımız işin ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Yani bir beyanname gönderiyoruz ama bunun temeli nedir, mantığı nedir? Modüller arasında bir bağ, en azından muhasebeci değiliz ama bir bağ kurabilmemiz lazım. Bunun için de bizim eğitime ihtiyacımız var. Kendimizi bu noktada iyileştiriyor, geliştiriyor, eğitiyor olmamız lazım. Yasal mevzuatları da bize birilerinin haber veriyor olması lazım deyip bir tane de alan uzmanı arkadaş aramıza katıldı ve böylelikle ürün ekibi oluştu. Development tarafında ise tabii bu ürün ekibinin oluşmasıyla beraber artık işler daha sağlıklı, düzenli, daha fazla geliyor ve içeride de yenilemek istediğimiz çokça modül vardı. Yani sağlıklı çalıştığını düşünmediğimiz ya da müşterinin hoşuna gideceğini düşünmediğimiz birçok yer vardı. Sadece bize söylenen hataları değil, daha fazlasını yapmak istedik. İçerideki yapılanmamızda bizim front-end developer ve back-end developer arkadaşlar var. Front-end developer kaynağımızı arttırmak istedik burada. Yani bakış açımızda hani sadece bir kişinin, iki kişinin üzerinde değil, ekiplerde 2-3 şeklinde, 2 front-end, 3 back-end şeklinde çalışıyorlar. Yani birebir kalmasın, hem burada bilgi de dağılsın, yedeklilik söz konusu da olsun, hem de daha fazla işi, ki işimizin büyük bir kısmı UI tarafında, UI'yi daha iyi getirelim diye oraya da eklemeler yaptık. Bu kadar şey üretiyorsunuz, bunu kim test edecek? Tamam, development testinden geçiyoruz ama yani burada bir test yapmak yazdığınız koddan ibaret olmuyor. Bir beyannamenin üzerinde yüzlerce field var ve yüzlerce, her biri de birbirini etkiliyor. Ki o zaman burada test kaynağını arttırıyor olmamız lazım. Bu sürecimiz başladığında ben 2 yıl öncesinde bir test kaynağımız vardı tüm şirkette. Dedik bunu biraz daha sistematik bir hale oturtturalım. Test kaynağını arttırdık. Hatta içeriden böyle daha önceden destekli çalışan arkadaşları, şirket içinde de böyle bir kariyer hedefi çizdik. Destekte çalışan arkadaşlardan bu tarafa doğru getirdik. İşte bazısı masa üstüne gitti, bir kısmı bize geldi. Dedik yani 50 test nereye kadar canlıya çıkacağız? O kadar şeyi elle test edemezsin. Otomatik test süreçlerimizin de oturmuş olması lazım. Regresyon testlerinin de koşuluyor olması lazım. Daha sonra böyle doğrudan işte otomatik testle uğraşan iki arkadaşı daha bünyemize kattık. Derken böyle 20 kişilik bir aile olur. Buraya bir 20 kişi daha koysak olur mu? Olur. Çünkü o kadar çok yapmak istediğimiz şey var.
Vallahi maşallah diyeyim yani, gerçekten şey, istihdam anlamında baktığımızda güzel bir süreç olmuş. Bu şeye dönmek istiyorum. Yani soracaktım da şimdi biraz vakti geldi gibi aslında. Şimdi burada bir büyüme ve geçiş var. Öbür tarafta da on-premise desktop uygulamalar var, değil mi? On-premise onlar.
Evet.
Şimdi on-premise'den SaaS'a geçen var mı? Ben artık on-premise ürününüzü kullanmak istemiyorum, sizin web uygulamanızı kullanmak istiyorum diyenler oluyor mu?
Ya bu zorlu bir şey ama bunu yapmak isteyenler var. Hali hazırda aslına bakarsanız tüm müşavirlerimiz, yani bütün tabii çok iddialı olabilir de ciddi bir kesim Nova'da online tarafta çalışmak istiyorlar artık. Ama demek de tabii onu başarabilmek ayrı bir şey. Çünkü masaüstü dinamiklerine o kadar alışmışlar ki o alışkanlığı sağlayabilmek çok zor. Şöyle ki mesela masaüstünün içerisinde şahane kısa yollar var. İşleri çok kolaylaştıran. Yani F3 tuşu, F1 tuşu, F2 tuşu gibi. Bunları cloud ortamda sürekli yapamıyorsunuz. Sonuçta Chrome'un içerisindesiniz ve bazı şeyleri gerçekleştiremiyorsunuz. F1, F3 vesaire dediğiniz zaman, Alt F4 dediğiniz zaman pencere kapanıyor. Şimdi müşavir alışkanlığı olan bu deneyimi bırakıp gelme noktasında zorluk yaşayabiliyor. Bu bir gerçek. Ama bunu yapan müşavirimiz de var. Belirli firmalarını Nova'ya geçirip Nova üzerinden deneyip acaba geçebilir miyim, yapabilir miyim? Ya bu her böyle sistem de işte dosttan masa üstüne geçerken de insanlar bu alışkanlığı. Yani fareyle mi dolanacağım, ben faremi kullanacağım alışkanlıkları vardı o zamanlar. Şimdi de masa üstünden işte Cloud'a geçecekler, web'e geçecekler. Yine böyle bir işte havuza önce bir ayağımı sokayım modunda birer ikişer firmasını geçirmek isteyen var. Zaman içerisinde çok da fazla olacaktır. Prensip olarak isteyen çok. Çünkü faydası çok fazla. Ama o alışkanlıkları yıkmak tabii kolay değil.
Sizin bir böyle teknik anlamda bir migration'ınız, oraya bir taşımanız yok yani anladığım kadarıyla.
Var. Aslında var. Yani şöyle masa üstünden Nova'ya geçiş yapmak istiyorsa tabii ki müşavire tut da sen burada bütün bilgilerini tekrar gir diyemezsiniz. O yüzden her iki sistem arasında bir data migration'ımız var. Oradaki bilgiyi tamamen alıp Nova tarafı olabildiğince çok hem de veriyi alıp içeriye işliyoruz. Ama tabii bazen bu sorunlara da sebep olabiliyor. Çünkü oradaki veriyle bizim buradaki veri başka olabiliyor. O tip durumlarda tıkanan noktalar olabiliyor. Ama bu migration'ımız var. Yani masaüstü müşterisi isterse cloud'a geçerken verilerini transfer edebilir.
Şimdi o zaman çalışma şekillerinden biraz konuşalım. Biraz daha deminki şeye dönelim. Developerların görevleri neler yapıyorlar? Yani kısacası şöyle başlamak istiyorum. Yapılacak bir iş bir şekilde analistten ya da PM'den geldikten sonra sen mi karar veriyorsun? Yani bu teknik mimari olarak nelerin yapılacağına kim karar veriyor?
Ya biz burada ciddi bir iletişimi olan bir ekibiz. Belki uçtan uca anlatabilirim bunu. Agile süreçlerini olabildiğince 2 yıldır sürdürmeye, Agile mindset'e daha doğrusu sahip olmak için mücadele veriyoruz. Bizde işlerin öncelikle nasıl yapılması gerektiğini ürün yönetim ekibi belirliyor. Yani bu destek tarafından gelmiş olan bir hata da olabilir veya işte modül olarak komple yenilenmesi gereken bir yer olabilir. İyileştirilecek bir yer olabilir. Kendi ürün vizyonuna göre iş listesini, backlog'unu oluşturuyor Jira üzerinde. Ve biz bunu 3 haftalık sprint planningleri alıyoruz. Aslında karar mekanizması da orada dönüyor ve olabildiğince de demokratik tüm ekibin dahil olduğu bir süreç yönetiyoruz. Biz her maddemizin üzerinde yani 60-70 madde geldiyse önümüze ki yani diyelim işte X modülünü değiştireceğiz. Bununla ilgili zaten önden bir çalışma yapılıyor. İşte bu nasıl olur? Dış bağımlılıklarımız ne olabilir? Genel mimariyle ilgili bir problem oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Tabloları yenilemeli miyiz gibi bir ön ufak çalışma oluyor. Orada ben de dahil oluyorum. Takım lideri arkadaşlar da dahil olabiliyor. Sprint planning günlerine geldiğimiz zaman ekip için ayrı ayrı yapıyoruz her ekip için bunu. Tüm ekip bir araya geliyoruz. Yazılımcı arkadaşlar, testçi arkadaşlar, ürün yönetimi ve bu yaklaşık 4 saat süren bir toplantı oluyor bizim için. Bazen böyle yorucu da olabiliyor ama burada her işin üzerinden analist arkadaşımız anlatıyor. Eğer anlaşılmayacak ya da yeni bir modülse zaten dokümantasyonumuz var ama hani Confluence üzerinde yeni modülse yapıyoruz. Ve planning poker, scrum poker oynuyoruz orada. Herkes bir artık oturmuş da bir skalamız var. Puanlamasını veriyor. İşin kompleksisini ölçerek veriyoruz. Bu çok zor bunu yapması. Yani şey olarak bakmıyoruz. Bu iş bence 2 gün, 1 gün gibi bakmıyoruz. Tabii ki kafalarda belki böyle şeyler oluyor ama işin kompleksitesini ölçmeye çalışıyoruz. Ve inanın 2 yıldır bunu neredeyse sabit ekiple yapıyoruz. Ve hala tartıştığımız noktalar var. Ya, yok ya bence öyle değil. Şöyle böyle az mı verdik, çok mu verdik diye. Ama puanlarda hani az verenle çok mu veren muhakkak konuşuyor. Belki gözden kaçırdığımız bir şey var. Belki çok verenin gördüğü başka bir sıkıntı var. Her madde üzerinde kesinlikle bir ortak akıl yürüyor. Olmadı onun ortalamasını alıyoruz. Geçen hafta bunun kendi aramızda bir muhabbet de oldu. Böyle bir ortak akılla ve ortalama almayla alakalı bir bilimsel çalışma varmış. Birbirini tanımayan insanların verdiği rakamlarla yapılan tahminlerin gerçeğe ne kadar yakın olduğuyla alakalı. Biz de bu şekilde ilerliyoruz ve burada işleri sen yap sen yap şeklinde ne ben ne takım lideri arkadaşlar söylemiyor. Bazı major konular haricinde eğer benim gördüğüm bir konu varsa ve orada hani bir arkadaşın daha iyi yapabileceğini düşünüyorsam böyle bir tavsiyede bulunuyorum. İşleri insanlar kendileri alıyorlar. Kendi kapasitelerini kendileri belirliyorlar. Hani bu bana yeter, bu buraya kadar doygunluğa ulaştım gibi. Zaten işlerimizi ama şey şeklinde yapıyoruz. Yani bir sprinte sığdırabilecek tahminlemeyle ilerliyoruz. Biraz aşıyoruz, biraz aşmıyoruz ayrı mesele ama İnsanlar kendi işlerini, hangi işleri yapacaklarını kendileri tercih ediyorlar. Bizim buradaki bakış açımızda şu var. Sprintin içerisinde 3 hafta koşuyoruz. Bu iş bitecek. Hep beraber buna söz veriyoruz. Bunu kimin yaptığı ya da yapmadığı kendi içimizde ama bu iş bitecek. Müşteri bunu alacak. O yüzden bir arkadaşla taskını değiştirebilir. Yardımcı olabilir. Bırakıp başka bir işe beraber bakabilirler. Pair yapabilirler. Hiç önemli değil. Orada takım karar veriyor tamamen.
Ki geliştirmeler yapıldıktan sonra bir reveal süreci var mı? Yani birbirlerinin koduna pair dedin ama o pair programming yapmıyorlar galiba. Birbirlerinin kodlarına nasıl bakıyorlar?
Burada bir code review sürecimiz var. Yani aslında hepimizin yapmak istediği ama yaparken de böyle çok da böyle memnun olmadığı süreçler. Sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz bunu. Kolay bir iş de değil yani code review yapıyor olmak. Normalde bir işiniz olduğunda Bitbucket üzerinde her iş bir branch üzerinde gitle çalışıyoruz zaten. Her iş bir branch üzerinde olmak zorunda ve o işte ilgili maddeye bağlı olmak zorunda. Kodunuzu Bitbucket'ta gönderiyorsunuz, bir pull request açıyorsunuz ve takımdan o ekibin içerisinden hatta gerekirse zaten aynı code base'de çalıştığı için iki takımda farklı takımdan bir arkadaş da olur. Bir code review sürecinden geçiyor. Tabii birinci öncelik kendi takımından birinin bakıyor olması. Ama herkes herkese yorum yapabilir. Bir junior arkadaş gördüğünü rahatlıkla söyleyebilir. Bu doğru ya da yanlış diye bakmıyoruz. Veya senior bir arkadaş tavsiyede bulunuyor olabilir. Bazen benim yazdığım ama olmayan şeyler de oluyor. Veya benim yazdığım ama yanlış çıkan şeyler de oluyor. Mümkün mertebe tabii PR'larımızı küçük tutmaya çalışıyoruz. Bu bazen olmuyor da. Yani büyük bir modül geliştiriyorsanız gerçekten bir blok halinde gidiyor. Bir de kuralı var ya, onu da aklıma gelir. Hani 3 satırlık kodun review'u 30 dakika sürüyor da hani 300 satırlık bir kodun review'u 3 saniye sürüyor. Böyle basıyorsun, approve diyorsun, geçiyorsun abi direkt. İşte onu kim okuyacak diye. Ama yani o Bitbucket üzerinden biz kod review süreçlerimizi, yorumlarımızı vesairelerimizi yapıp düzenliyoruz. Ona göre de ilerliyoruz. Ama burada tabii yapmamız gereken çok daha fazla şey var. Statik kod analizlerini de dahil etmek istiyoruz. Sadece bizim göremediğimiz konularda sonar küple sistemimiz çalışıyor. Şu anda branch based çalışmıyor. Yani her branchte bir statik kod analizinden bu projeye en azından Nova için konuşuyorum geçmiyor. Ama ilerleyen aşamada bunu da belirleyip bunun da kurallarını belirleyip işte sıfır hatalı, işte kod tekrarı %10'un 15'in altında olacak şekilde bir böyle hem manuel hem de tarafından, statik araçlar tarafından review'dan geçmiş bir şekilde koda alıyoruz.
Şimdi benzer sektörlerde çalıştığımız için şeyi çok iyi anlayabiliyorum. Yani evet, yani bir uçak yazılımı ya da bir roket yazılımı yapmıyoruz ya da bir sağlık sektöründe bir robot yapmıyoruz ama koddaki bir hata bir şekilde belli oluyor ama bu ceza ödemelerine neden oluyor mükelleflerin ya da müşavirlerin. Bu da tabii şirketin şeyini düşürüyor yani. Hani tabiri caizse tırnak içinde karizmasını çiziyor.
Tabii ki.
Doğal olarak burada dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada iki şey var. Bir tanesi test. Arkası teste yaslayabilirsiniz. Yani hani insan da olabilir bu programda. İkincisi de bu review süreçleri. Aynen, zaten hani burada zaten siz de bayağı ciddiye almaya başlamışsınız. Ama bu tip şeyler gene olabiliyor. Peki burada teknik destek nasıl veriyorsunuz? Sonuç olarak bir KDV beyan tarihi diye bir zaman dilimi zaman var.
Evet şu anda.
Oralarda ne yapıyor? Özel bir şey yapıyor musunuz?
Bu tip acil konularda ki işte az önce bir 5 dakika önce ürün yöneticisi arkadaşım böyle yazdı. İşte şu beyanname için yeni versiyon çıkmış, vermemiz lazım falan diye. Şimdi uygulamanın hani bu tip acil durumlarında aslında gün içerisinde biz bir deployment almamaya çalışıyoruz. Süreçleri bölmeme adına. Bunun için de farklı böyle araştırmalar yaptık ama şu aşamadaki iş yükümüzde bunu başaramıyoruz. Geceleri deployment'ımızı alıyoruz. Bizde eğer acil bir durum söz konusuysa, yani işler zaten 3 haftaya yayılmış ama dediğim gibi yarın beyannamenin son günü ve bu işi yapmamız lazım. Bir backup planımız oluyor. Bizim uygulamamızdan yapamasa bile zaten verileri indirip devletin programından yapabiliyor ama acil durumlarda da şöyle yapıyoruz. Biz bunu genelde daily'lerde konuşuyoruz. Sabahları aksatmadan yaptığımız 15 dakikalık bir daily'miz var. Herkes işte dün ne yaptım, bugün ne yapacağım diye konuşuyor. Ve ürün yöneticisi eğer orada acil bir şey geldiyse bu destekten gelebilir. Bu bir arkadaşımız bulmuş olabilir bunu, hiç fark etmez. Yani diyor ki şu 2-3 madde benim için öncelikli maddeler ve bunu hızlı çıkmamız lazım. Veya şey de diyebiliyor. Yani yapalım ama sprintin içerisinde çıkalım. Çok önemli değil. Hızlı çıkmamız lazım dediği anda biz mevcut akışımızda ekipte yine gönüllü olan, oralarda daha önceden bilgisi olan, çalışmış olan birileri el kaldırıp ben bunu hallederim diyor. Ve o gönlünü ona ayırıyor. Ve iş bittikten sonra da sadece o kodu biz production'a çıkıyoruz. Yani genel kodla beraber tabii ki build ediliyor ama sadece oradaki kodu şeyden çekip hattan cherry pick yapıp işte test ortamına, oradan da production ortamına geçiriyoruz. Normalde test ortamımız yani böyle pre-production gibi diyebilirsin, isimlerimiz biraz daha kavram kargaşasına yol açabiliyor ama o pre-production ortamında bir daha bir elden geçiyor. Bu süreçleri bazen yürütemediğimiz de oluyor. Yani hatanın boyutuna göre buradaki canlıya çıkış süreci benim kontrolümde oluyor biraz daha. Neyin gideceğini, nasıl gideceğini biliyorum. Bazen basit fixler, bir SQL cümlesindeki basit bir şey ya da bir koddaki basit bir şey net ve bariz belli tutan, hani düzelecek dediğimiz, güvenip böyle gece canlıya çıktığımız durumlar olabiliyor. Ama akış genelde böyle. Sabahları ürün yöneticisi, testçi hiç fark etmez. Geliyor, söylüyor ve onu gün içerisinde halledip akşamına deploy'a veriyoruz. Bu zamana kadar da hani gün içerisinde acilen şunu yapmamız lazım dediğimiz bir durumda da karşılaşmadık. Böyle en azından 24-48 saatlik bir zaman aralığımız oluyor.
Anladım, anladım. Bu DevOps yani süreçleri de SAM'de kalıyor galiba anladığım kadarıyla.
Evet, şirkette aslında bununla ilgili yapılanmamız da var. Çok kaliteli arkadaşlar çalışıyor bizimle beraber ama Nova'nın tabii en ucundan beri süreçlerinde de yer aldığım için şu anda Bamboo tarafındaki DevOps süreçleri de bizde, kod atımı bizde elle olmuyor. Bunların her birinin Bamboo'da işte her ortam için ayrı ayrı yazılmış cevapları var. Orada hangi kodlar gidecekse ben onları dikkatlice işte bir alıp, belki sprintin tamamı da olabilir, giden maddeler hangisi ise bunların versiyonlarını tek tek işaretleyip ürün yöneticisine bak bunlar gidiyor canlıya haberin olsun deyip daha sonra bunları da ortamlar arasında Bamboo aracılığıyla yürütüyorum. Manuel tabii yürüyor oradaki süreç. Manuelden kısıtı zaten yazılmış cevaplar var. Build ediyorsunuz, sonra deploy ediyorsunuz. Ürün yöneticisi de buradaki maddelere bakarak kendi sürüm takibini yapıyor. Müşterilere duyurusunu çıkıyor. İşte diyor ki beyanname muhtasar SGK 12. beyannamesini canlıya verdi, şöyle yaptık gibi çeşitli kanallarımız var. Onların üzerinden de müşteriye bilgi dağılımı gerçekleşiyor.
Peki şimdi yazılım yaşayan bir organizma ve hani gitgide büyüyor ve kullandığı teknolojiler de eskiyor. Her ne kadar masa üstünde bunu pek ciddiye almasanız da online ya SaaS ortamında özellikle JavaScript kullandığınız bir dünyada çok dikkat et, yani iyi takip etmek gerekiyor. Bir anda eski de kalabiliyorsunuz, böyle yenileyemiyorsunuz. En üst kolunuz bağlıyor. Hadi baştan yazılımcılıklar oluyor. Siz işi baştan sıkı tutmak adına hani bir planınız var mı bu maintain etme, versiyonları yükseltme, technical debt olaylarını halletme anlamında?
Ya bu burada bir şey itiraf etmek lazım. İşi baştan sıkı tutamamışız zaten. Bizim en büyük problemlerimizden biri de o. AngularJS ile çalışıyoruz ve hani JavaScript versiyonunun bazıları geride kalmış durumda. Ama yaşayan da bir organizma. Yani şu anda tutup da işte 500 bin satır kodu olan bir frontend'i ben bir daha baştan yazayım, yeniden sıfırdan dur kenarda dursun da bu projeye de dokunmayayım deme şansımız olmuyor. Peki ne yaptık? Burada da enteresan bir yol aslında, yani çok somut adımlar değil ama bu vizyonumuzda da var. Şimdi bir kere bazı sayfalarımız, bazı AngularJS, yani hiçbir şekilde best practice'e yazılarak ya da herhangi bir practice'e yazılarak, bağlı kalarak yazılmamış. İki aşama koyduk aslında belki. Çok tartıştık bunlarımızda nasıl yenileyeceğiz. İşte tamamen durdurup yapmak vardı. Ki bu dediğiniz şey 2-3 yılınızı alabilir. Başarıya ulaşacağınız belli değil. Bir opsiyon uygulamayı kendi içinde kendi teknolojileriyle yenilemek vardı. Ama bu sefer doğru bir kod yazım tekniğiyle ya da o pratiklere uygun olarak, ki şu anda bunu yapıyoruz. Uygulamanın %60'ını baştan yazdık neredeyse. Her sprintte bir parçayı alıyoruz, değiştiriyoruz, veriyoruz, alıyoruz, değiştiriyoruz. Eskisini kapatıyoruz, yenisini açıyoruz. Ama bir sonraki noktada da yapmak istediğimiz şöyle bir mekanizma var. Maalesef hani şu andaki teknolojik şeyleri bir üst seviyeye çıkartmamız mümkün değil. Ama bir yerden sonra yenilenmesi de gerekiyor. Bunun için de farklı alternatifler çok tartıştık. Bu bizim vizyonumuzda böyle. Frontend'de her mülakat yaptığım arkadaşa da bunu söylüyorum. Uygulamayı tamamen başka bir yerde, işte doğru bir mimariyle, belki React'la, belki Angular'la, bilemiyorum, farklı alternatiflerin üzerine denemişliğimiz var, açıp modül modül yeniden yazmak. Ve yazdığımız modülü de mevcut ekranın içerisinde kullanıcıya hissettirmeden sayfa bazında, işte X sayfasına geldiğinde yeni modülü göster, Y sayfasına geldiğinde eski modülü göster, bir iframe yapısıyla yapma gibi bir niyetimiz var. Bu bizim hayalimiz tabii ki. Başarmak bunu hiç kolay bir şey değil. Uzun vadeli bir plan. Ama birinci aşamasını nispeten yaptık. Yani uygulamanın %60-%70'ini neredeyse kendi teknolojisinin içerisinde yazdık. Öyle bağımlılıklarımız var ki içeride, şey olmayabiliyor. Yani dur şu paketi de ben bir üst seviyeye alayım. Yaptık bunu bir kere. Gerçekten çok zorladı. Çünkü içerideki bileşenin içerisindeki metotları kullanmışız. Ve o package'i bir üst seviyeye getirdiğimizde o metot artık yok. Sonuçta bir dış uygulamanın package'ı bu. Böyle olunca uygulama bir anda on binlerce satırda hata vermeye başladı vesaire. Böyle zorluklar yaşıyoruz. Ama dediğim gibi uzun vadeli planlarımızda front-end için böyle şeyimiz var, bir bakış açımız var. Backend tabii nispeten bunu yapmak daha kolay. Yani servis bir API call yazıyorsunuz. O API call'u ben bugün alıp bir modülün bir tanesini Angular işte 3 şey pardon .NET Core 3 küsürle işte 5 küsürle yeniden yazacağım deyip kenara koyabilirsiniz. Hiç kimsenin de ruhu duymaz bunda ama frontend çok daha çetrefilli bir konu.
Vallahi evet, bu mevzuları biraz dikkat etmek gerekiyor. Hani bugün yapmayayım yarın yapayım dersen işte bu hurma muhabbetine dönüyor ondan sonra. Acı olabiliyor. Ama burada tabii hani testlere de çok güvenmek lazım. Çünkü yaptığın bir değişiklik o testler varsa gerçekten arkanı onlara yaslayabiliyorsun. Şey dedin, iş görüşmeleri dedin. Biraz hızlanıyorum, kusura bakma, sona doğru yaklaştık. O noktada ben giriyorum dedin. Developer anlamında nasıl birilerini arıyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz?
Süreçten şöyle bahsedebilirim hepsiyle beraber. Bizim için bir çalışacağımız tabii ki hani roller, yeteneklerden ziyade birinci öncelikle baktığımız şey kendisiyle anlaşabilecek biz, iletişim kurabilecek biz. Özellikle bu uzaktan çalışmaya geçtiğimiz bu dönemde iletişimi kurabilme kabiliyeti çok önemli. Kimyamız uyuyor mu? Teknoloji bir şekilde öğrenilebilir. Bir yandaki arkadaş biraz daha yardımcı olur. Kişi kendisi biraz daha zorlar. Birinci öncelikle baktığımız konu bu. Doğru iletişime geçebiliyor muyuz? Kendisini ifade edebiliyor mu? Yaptığı işi seviyor mu? Bu işin içerisinde yaşıyor mu? Buna bakıyoruz. Süreçlerimizden önce zaten ilk yaptığımız mülakat da bunun üzerine oluyor. Eğer bir arkadaşın CV'si bizim aradığımız teknik bilgilere hakimse bir ön görüşmeyi ben yapıyorum ilk önce ve burada sadece bir tanışma üzerine sohbet şeklinde ilerliyor. Bir sonraki step'te de bir technical proje gönderiyoruz. Backend projesi ayrı, frontend projesi ayrı. Buradaki amacımız da sadece aslında arkadaşın teknik bilgilerini ölçmekle değil, aynı zamanda onun da bizi görmesini sağlamak. Çünkü bugün bir araba alırken bile ben hep böyle söylüyorum. İşte 40 türlü bakıyorsunuz değil mi? Bir sürü para vereceksiniz. Yani burada da belki birkaç yılınız geçecek. Bu kolay bir şey değil. Kimyanızın uyacağı insanlar olması lazım. Bu projeyi gönderdikten sonra beraber ben ekipten bir iki arkadaş aldığımız alana göre beraber oturup arkadaşın yazdığı kodun üzerinden review yapıyoruz. Burada o bize bir şeyler anlatabilir. Bakış açımız şöyle. Sanki projeyi bize devrediyormuşsun. De hadi bakalım anlat şeklinde. Hem o bizi görmüş oluyor hem biz onu görmüş oluyoruz. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Oradaki teknik konuları konuşuyoruz. Bunun bir sonraki stepinde de bütün ekiple beraber bir 15 dakika bir araya geliyoruz. Yani gerçekten 20 kişi gelebiliyoruz oraya. Yani herkesin zaman aralığına göre. Ürün yöneticisinden yazılımcısına kadar 20 kişi gelip orada bir 15 dakika muhabbet ediyoruz. Tamamen havadan, sudan, geyikten, oyboydan. Ve orada bütün ekibin de bir bakış açısını alıyoruz ve bunların hepsini derleyip toparlayıp sonunda işte arkadaşla çalışırız diyoruz. Neye bakıyoruz tabii ki? Backend developer için biz .NET Core bilgisi bizim için önemli. Frontend için de JavaScript bilgisi önemli. Detaylarda çok da boğulmaya gerek yok diye düşünüyorum. Böyle bir akışımız var.
Anladım, süper. Peki işe aldıktan sonra bir onboarding süreci nasıl gerçekleşiyor? Nasıl onboard ediyorsunuz bir developer'ı takıma?
Ya mümkün mertebe ben ilk 2-3 günümü başlayan arkadaşla beraber geçirmeye çalışıyorum. Yani hemen alıp da böyle işte bilgisayar al, bu makinede bu, hadi bakayım bunun üzerine çalıştan ziyade ilk 3 günü beraber işte kendi makinesini kurmasıydı vesairesiydi. Benim onu anlatmamdı. Yani şirket nedir, biz ne iş yapıyoruz, yaptığımız işin kıymeti nedir, kime dokunuyor. Belki böyle CRUD operasyonu deyip geçiyoruz ama ben öyle de pek bakmıyorum. Bayağı binlerce insanın hayatına dokunabiliyoruz. Ekip kimdir? Ne şekilde çalışıyoruz? Bu anlatmış olduğum süreçler ve daha fazlası. Neleri yaptık? Neleri başaramadık? Kendisinden ne gibi şeyler bekliyoruz konusunda bir anlatımım oluyor. Beraber yiyoruz, içiyoruz. Bu pandemi dönemi de olsa mümkün mertebe bu 2 gün ya da 3 günü ofiste birlikte arkadaşla beraber geçirmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarıyla beraber çalışıyor. Orada projenin işte kurulması vesairesi gibi ekipten insanlar yardımcı olabiliyor. Takım lideri arkadaş yardımcı oluyor. Ve mümkünse hani o sprintin içerisinde eğer yani bu zamana kadar öyle denk geldi. Sprintin ortalarında denk geldi. Hani konuyu biraz anlaması, nasıl çalışıyor, nedir ne değildir. Yaptığımız eğitimlerimiz var. Alan uzmanımızdan aldığımız. gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz var. Bunları izlemesini tavsiye ediyorum. Ayrıca dokümanlarımız var. Projenin mimarisiydi, biz nasıl çalışıyoruz, kod nasıl yazıyoruz, işte kod review nasıl yaparız gibi dokümanlarımız var. Bunların üzerine okumayla geçiyor. Soru cevabı varsa takım lideri arkadaşla daha ziyadesiyle yakın çalışıyor ve bir sonraki sprintte de yine kendini iyi hissettiği kadarıyla yavaş yavaş işte iş almaya başlıyor. Veya ben şunu bir yapayım. Tabii orada çok büyük işleri de böyle verme gibi bir niyetimiz yok. Hani alışabilmesi için yavaş yavaş böyle nispeten daha yapılabilecek maddeleri veriyoruz. Ve böyle bir onboarding sürecimiz oluyor. Tabii burada sadece biz değil, İK'nın diğer birimlerle tanıştırması, diğer ekiplerle işte 2-3 gün boyunca yine yarım saatlik kim nedir satışçısına varasıya kadar bir tanışma toplantı süreci de oluyor yeni aramıza katılan arkadaş için ki hepimiz biriz aslında yaptığımız iş olarak. Herkesi görsün, bilsin.
Çok iyi. Yani zaten bir ben orada dokümanı duymak istiyordum. Onu da duydum. Bunu yapıyor olmanız gerçekten çok faydalı. Şimdi son olarak bir şey öğrenmek istiyorum. Yani bu aslında önemli bir mevzu ve değişen bir mevzu oldu. Şimdi sen orada ofise gidiyoruz, beraber oluyoruz dedin de. Şimdi zaten artık aşı oluyoruz. Şu oluyor, bu oluyor. Dünyada iyi bir yere gidiyor artık. Bu pandemi belasından, koronadan yavaş yavaş kurtulmaya başladık ama bu dönem nasıl geçti Murat? Yani hani öncesinde neydiniz? Sonra pandemide nasıl bunu handle ettiniz? Sonrasında ne olacak?
Yani biz bence bu süreçten daha da güçlenerek çıktık. Yani ekip olarak konuşuyorum. Ofis ortamı, ofise geliyor olmak, ofiste zaman geçiriyor olmak, sonra akşam eve dönüyor olmak yani çok zaman alıcı bir şey. Ve ofisin içerisinde de ben çok yaparım mesela. Sesli konuşabilir, birilerinin dikkatini dağıtabiliyorum ya da bir şey oluyor, hop işte bir kahve içelim falan filan diye. Bu geçiş sürecimizde biz de işte geçen senenin 16 Mart'ıydı galiba geçtiğimizde zaten bir sürecimiz vardı bizim. Kim ne iş yapacak, nasıl yapacak, işte bir şey olduğunda nereye soracak, iletişim kanalları nelerdir gibi. Bu geçişi yaptığımızda belki bir ay bocaladık ama ondan sonrasında herkes, dedim ya iletişim bizim için çok önemli diye konuşmamızın da başında. Zaten bu iletişime sahip olduğu için süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aksine tabii herkes de bunu söylüyor, işte daha çok çalışır olduk. Ya aslında daha çok çalışır biraz da şöyle, gün içerisindeki o kahveler, sohbetler ortadan kalkınca sürekli çalışma modunda kalıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir arkadaşımızın burada olması olmaması, ofiste olup olmaması hiç önemli değil. Ha şunu da yapıyor muyuz? Bazen bir araya gelip birbirimizi özlediğimiz için eğer uygun şartlar altındaysak ofiste belki o sprintin 1-2 günlük bir ön planlamasını arkadaşlar bir araya gelip yapabiliyor. Veya işte şununla bir beraber vakit geçirelim deyip ofis şartlarının altında hem biraz çalışıp hem biraz yapabiliyoruz ama bizim açımızdan hiçbir sıkıntı olmadı. Hatta daha da verimli oldu. Aynı anda iki kişi bir yerde, iki kişi bir yerde, iki kişi bir yerde ofis ortamında toplantı yapmanız mümkün değil. Çünkü odanız buna uygun değil. Ortalık yerde yaparsanız da bu sefer çok gürültü oluyor. Ama şu anda öyle değil. Şu anda üç kişi bir yerde toplanıp toplantı yapıyor. İki kişi toplanıp hemen birbirini arıyor. Hop onu dahil ediyor. Bu nasıl diye. Bunu ofiste yapmaya kalktığın zaman abi bir bakar mısın? Ya o neredeydi? Ha aşağı mı indiydi ya falan ya da şöyle miydi? Mümkün olmuyor ama şu anda öyle değil. Şu anda çok daha fazla iletişim kuruyoruz ve çok daha iyi iletişiyoruz. Süreçlerimizin oturmasında burada büyük bir önemi.
Anladım abi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Zirve yazılıma dair güzel bilgiler verdin. Var mı senin eklemek istediğin bir şey?
Ya valla çok hızlı geçti. Çok da keyifli oldu benim açımdan. Söyleyecek çok çok çok şeyler var tabii ama bu zaman zarfında bu kadar oluyor. Bana fırsat tanıdığın için çok teşekkür ediyorum abi. Sağ olasın.
Ne demek? Umarım 2 sene sonra tekrar böyle daha güzel işlerimizde konuşuruz. Zaten beraber çalışıyoruz. Gün içerisinde çok belki iletişim halinde değiliz ama beraber aynı çatı şirketinde olduğumuz için beraber yaptığımız şeyler oluyor. Özellikle insan kaynakları ilgili bir şey sormadım. Biliyorum. bildiğim ve değerli gördüğüm şeyleri sordum aslında. Bu pandemi dönemi falandı zaten bunlar. Beraber ortak, yani bütün şirketler ortak kararla çıkıyor. Neyse bu kimler kimse ilgilenmiyor. Ben bu konuyu evet, bölümün sonuna geldik. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Başka bölümde görüşmek üzere.